Mapushane Çeşmesi 13. ayrım sayfa 209. Vabis Mehmet. Mapushanede yaşama zorunda kalanlar için konuşmak belli başlı gereksinmelerden biri sayılıyor. Konuşup dertleşmek aklı eriklerden kimisine akıl danışmak ekmek kadar su kadar gerekli bir zorunluluk olmuş. Hükümlülerle tutuklular içinde bu gereği en çok duyanlar mapusa ilk kez düşenlerdir. Bunlar hem beklenmeyen bir sonuçla karşılaşmanın hem de mapushane havasına alışamamanın sersemliği içinde çırpınıp dururlar. Böyleleri için uzun uzadıya konuşacak, dert dinleyecek birini bulmak, ona işin bütün girdisini çıktısını anlatmak, kimi noktalarda akıl danışmak eşsiz bir mutluluk sayılır. Bu psikolojik havayı çok iyi kavrayan, bundan adam akıllı yararlanmasını bilen bazı açık göz hükümlüler yeni gelenlerin çevresini kuşatırlar. 3-5 yarenlikten sonra bir köşeye çekilip baş başa konuşarak dertleşirler. Ama bu dertleşme sevap için olmaz tabii. Dert dinleyenin en azından bir paket köylü cigarası hakkıdır. Bazıları yeni müşterinin gevezeliğine göre bir yenice yahut bir kulüple 20 kuruşluk helva veya bir kilo domatesle bir kahvaltılık kaşar peyniri isterler. Bazı açık gözler de dert dinleme karşılığı olarak bir günlük abdesthane vardiyasını dertliye devrederler. Karyoka Hüsnü'nün bu işte adı çıkmış, bir yılda tam 103 kişiyi kenef yıkatmış ama o kadar insanın da taze taze ağız kokusunu dinlemiş. Mapushanede dert dinleyerek geçinenler var. Bu işi kendilerine meslek edinmişler. Dert dinleme piyasası bir sefer için 20 ila 30 kuruş arasında oynuyor. Böylelerine koğuşlarda Marco Paşa diyorlar. Şoför Mehmet de koğuşun dibinde ucuz Marco Paşalardan birini yakalamış, ona derdini zorla dinletiyordu. Neyse abicim, Bolu'dan da iki kişi çıktı. Onları da kösele dengenin üstüne oturttum. Onar kağıt da onlardan aldım. Bala'ya gidiyorlarmış. Birader bizim muavinin yanına da geredeli bir dürzü düştü. Mübarek de çene kuru kahveci değirmeni gibi tıkır da tıkır. Yok bilmem Sultan Selim incirinin balı sakızlı lokumdan fazla olurmuş. Yok bilmem Kızılcahamam'ın taş ocağında yeşil altın çıkıyormuş. Yok bilmem koca Memi'nin karısı bir seferinde 7 oğlan doğurmuş. Yani senin anlayacağın konuştu da konuştu. Sanırsın ki herifin karnında 7 düvelin medresesiyle 35 memleketin cümle uleması kongre kurmuş. Ben de bir aralık enikonu içerledim. Yahu dedim, biraz çeneni tut da kafamızı dinleyelim. Bu kafa 1000 kilometre yol gidecek. Herif bir posta susar gibi oldu ama uğursuzun çenesini meşatlığa korkuluk yapmışlar. Gene de 5 kere 5 25 eder demiş. Bizimki de tıpkısı tıpkısına böyle. Daka geçmeden bu sefer kamyonlardan laf açtı. Yok bilmem Chevrolet kamyonunun diferanseli kuvvetli olurmuş da yokuşta gaza basınca araba zeybek gibi zıplarmış. Böyle her gelenin orta şekerlisine sen olsan ne yaparsın? Benim araba vabis, kız oğlan kız vabis. Yağlı debriyaj, 15 ton yükü sırtıma vurduğum gibi yallah ediyorum Bolu yokuşunu. Gaza şöyle bir dokununca kıçına dikenli kestane sopası yemiş yörük katırı gibi kafayı kaldırarak yokuşu yiyip bitiriyor. Anama söyse gam yemem velakin, vabise laf söyletmem. Döndüm herife dedim ki, bana bak, o senin ağzındaki bıyık muşmulada da var. Şu karga sekmez yokuşunu çıkarken çenene mühür vuracak mısın, yoksa 5 vakte 5'te ben katıp dedenin kadastrosu bozuk mezarından başlayayım mı? Herif gene sustu. Velakin bendeki sinir, Zeynel abinin cümbüşünün teli gibi gerildi. Karga sekmezden 3 viraj daha yedim. Cenabet yokuşta bitip yükenir gibi değil ki. Bir virajı almadan öteki bindiriyor. Bizim herif az bir şey sustu, sonra da Almanlar bir makine icat etmişler diye tekrar anlatmaya başladı. Hani fırtınalı havalarda gökyüzünde hortum olur ya, döner döner de huni gibi her önüne geleni yutar. Herifin demesine bakılırsa Almanlar bir makine icat etmişler. Bu hortumu alt ucundan bir kanca ile yakalıyormuş. Ondan sonra aynı kadın çorabını söker gibi çekmeye başlıyorlarmış. Hortum iplik iplik geliyormuş. Bu hortumun içinde çok büyük kuvvet varmış. Tam sonuna geldikleri zaman hortum birdenbire dinamit gibi patlıyormuş. Birkaç kişiyi de öldürüyormuş. Almanlar bunun üzerine bir boru icat etmişler. Hortumu el çabukluğuyla borunun içine sıkıştırıp ağzını kapayacaklarmış. Hortum içeride kalacakmış. Sonra söz temsili bunu kullanmak icap edince kapağını azar azar açıp kolu vereceklermiş. Mesela bir bina yana yattı değil mi? Getirip hortumu az bir şey yandan dokundurdun mu bina düzeliverecekmiş. Çimendüfer yoldan çıktı değil mi? Getirip hortumu az buçuk dokundurunca doğrultuyormuş. Hasılı kelam, hortum aşağı hortum yukarı. Anam babam, karga sekmez yokuşu virajdan yana benim de kollarımı kopardı. Bir iskele alabanda, bir sancak alabanda. Herif de hortum deyip tutturmuş. Tepeme elini koysan parmakların şiş küfte olacak. Herife doğru döndüm, dedim ki, bana bak kaynanamın sevgilisi. Dinime imanıma, senin hortumuna 9 göbek ötesinden başlar da 9 tünelle rav rav geçerim, diyerekten sağ elimin ters yüzüyle herifin ağzına doğru bir tane dokundurdum. Zannedersin ki Vabis'in şoför mahallinde maytap fişeği patladı. Herif daha toparlanmaya vakit bulamadan baktım arka tekeri rampaya kaptırmışık. Aman zaman demeye meydan kalmadan elimi kapıya, kendimi de dışarıya atmamla kamyonun takım taklavat uçurumdan aşağı tekerlenmesi bir oldu. Yamaçların arasından patlayan lastiklerin sesi top gibi kulağıma geliyordu. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım. Vabisimin arkasından bile bakamadım. Bizim uğursuz bir şoför muavini 2, Bolu'dan aldığım 2 yolcu etti 4, bir de gebe karı vardı 5. 5'i de sen sağ, ben selamet. Şoför Mehmet hikayesinin burasına gelince durdu. Cigara paketini çıkarıp Karyoka Hüsnü'ye uzattı. Şimdi, dedi, savcı bizim için 455. maddeden ceza istiyor. Tedbirsizlikle 5 kişinin ölümüne sebebiyet olmaktan. Bu işin neresinde tedbirsizlik var yani? Hatır için söyleme, Allah için söyle. Karyoka Hüsnü cigarayı avucunda yumuşattıktan sonra, ben senin yerinde olsaydım, dedi, o herifi tutar kamyondan atardım. Neyse, Allah büyük. Dert veren Tanrım dermanını da esirgemez elbet. Sen bizim kulübü ne zaman vereceksin? Şoför Mehmet pantolonunun cebinden çıkardığı paketi Hüsnü'ye uzattı. Karyoka da kulübü kapar kapmaz uzaklaştı. Gevezeliğin tadı şoför Mehmet'in damağında kalmıştı. Derdini dökecek başka bir adam bulmak için gözlerini etrafta dolaştırıyordu. Kafasına bir ağrı saplanmış olan Karyoka Hüsnü, yarım saat sonra şoför Mehmet'i motor aliyle çene çalarken gördü. Koğuş kapıları kapanacağına yakın, meydancı şoför Mehmet'e 4 paket kulüp cigarasıyla 2,5 liranın üstünü getirdi. Yemekten sonra da Mehmet'i birer birer 4 kişi daha ziyaret etti. Mehmet o gün 6 paket cigara verip derdini iyice döktü. Pırpır Hamdi gece olunca yeni müşterinin adını koydu. Vabis Mehmet. Bu işten iki taraf da kıvançlıydı. Bir taraf kurdunu döküyor, öte taraf kulübe yapışıyordu. Vabis Mehmet ertesi sabah yataktan kalkar kalkmaz daha kahvesini içmeden koğuş meydancısını çağırdı. Kimseye duyurmadan usulca eline bir onluk sıkıştırdı. Bakkaldan bana 8 paket kulüp al da gel, dedi. Flora. İkinci koğuşun bahçesine bir şeker sandığı yerleştirmişler. Çevresini çuval parçalarıyla örtmüşler, ona yuva yapmışlardı. Hepsi onu seviyordu. Daha yavru iken adını ne koyalım diye epey çekişme olmuş, hükümlülerden İspiro Flora iyidir demiş, ötekiler beğenmemişler. Kendi köpeğimize de Hristiyan adı takacak değiliz ya, demişler. Herkes bir şey teklif etmiş, kimisi kurt demiş, kimisi canavar demiş, kimisi de kartal demeyi düşünmüş. Ama hayvan bu ya, kendisine verilen adların hiçbirini benimsememiş. Flora adını nasılsa sevmiş. Flora diye çağırdıkları vakit kulaklarını kısıyor, kuyruğunu bacaklarının arasına alıp yaltaklanıyordu. Hayvanın bile bundan hoşlandığı belliydi. Flora onlar için ne kadar sadık dostsa, hükümlüler de onu o kadar kayırırlardı. Ama bunun başka bir nedeni daha vardı. Yassı viranları Recep'i asmaya götürdükleri gece Flora da çırpınmış, havlamış, jandarmaya saldırmış ama Recep'in ölümüne engel olamamıştı. Onun bu dostluğu kendisini hükümlülere daha çok yaklaştırmıştı. Flora'nın et ya da kemik gördüğü günler pek seyrekti. 40 yılda bir hovardanın biri sırf mapustan kurtulmak için yatıra bir adak adayacak da Flora'da kıkırdağa kemiğe kavuşacaktı. Ama o her haliyle sessiz, her haliyle uysaldı. Bayatlamış ekmek parçalarını çorbaya doğradılar mı, Flora bayram ederdi. Hükümlülerin hepsini ayrı ayrı tanır, hepsine ayrı ayrı sevgisini göstermeye çalışır, günün birçok saatlerinde onları oyalar, avuturdu. Bir gün perişan Salim koğuştakilere bir müjde ulaştırdı. ''Hey millet!'' diye bağırdı. ''Bizim Flora bir aylık hamile.'' ''Ayını nereden biliyorsun ulan?'' diye sordular. ''Bilirim ben. Siz benim bu lafımı mümk koyun. Haziran'ın onuna kadar doğurmazsa bana da perişan Salim demesinler.'' Gerçekten Salim'in dediği çıktı. Haziran'ın haftasında Flora tam 6 tane yavru dünyaya getirdi. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden yumuk. O günden sonra Flora hükümlülerle olan arkadaşlığına pek aldırış etmedi. Kendini yavrularına verdi. Hele geceleri hiç uyumuyor, koğuşun açgözlü kedileri onlara kötülük etmesin diye tahta sandığın önünde sabaha kadar nöbet bekliyordu. Sabah olup da koğuş kapıları açılınca perişan Salim sandığın başına bir iskemle atıp oturuyor. O vakit Flora hem kendini hem de yavrularını tehlikeden uzak saydığı için uykuya dalıyordu. Mopushanenin Remzi Efendi adında bir de ambar memuru vardı. Depoyun yanında kendisine bir oda yaptırmıştı. Geceleri sokaktan yarı sarhoş gelir, yatmadan önce helaya gitmek için ikinci koğuşun bahçesinden geçerdi. Flora onun hükümlü olmadığını nasılsa anlamış, adamın her geçişinde önüne çıkıyor, havlamaya başlıyor, yavrularını korumak istiyordu. Adam da bu halden enikonu tedirgin olmuştu. Bir gün yağlı bir et parçasını köpek zehirine bulamış, Flora'nın önüne fırlatmıştı. Hayvan ambar memuru Remzi Efendi'nin kendisine dost olmadığını kestirdiği için ete hiç kulak asmadı. Besbelli ondan kuşkulanmıştı. Hükümlüler durumu uzaktan seyrediyorlar, Flora'nın kurnazlığına için için seviniyorlardı. Flora ilkin ete baktı, sonra gözlerini Remzi Efendi'ye çevirdi. Ona inanmadığını, güvenmediğini anlatmak istiyordu. Bir koşu yuvasına girdi, yavrularını teker teker kokladı. O günden sonra Remzi Efendi'ye daha çok düşman oldu. Hükümlüler de Flora'nın başına bir dert geleceğini anladıkları için yabancıları yanına sokmasın diye onu gündüzleri talim ettirmeye başladılar. Hele perişan Salim usulcacık tut diye fısıldadı mı Flora çelik bir yay gibi yerinden fırlıyor, yabancının paçasına dakikasında dişlerini takıyordu. Ambar memuru bir gece kendini onun elinden güç kurtardı. Ertesi sabahta erkenden gardiyan Musa perişan Salim'e sokuldu. Ambar memuru Flora'yı istiyor dedi. Yavrularını da beraber götüreceğim. Ötekiler gardiyanın etrafına toplandılar. Köpeğimizi vermeyiz dediler. Siz kim oluyorsunuz be? Bu mapushanede sizin dediğiniz mi olacak? Bunun gibi 5 tane köpekle 25 tane mahkum bir araya gelseniz gene ambar memurunun dediği olur. Herifin bacanağı bakanlığın zat işlerinde reis başkanı. Siz ne söylüyorsunuz? Perişan Salim uysal bir sesle. Madem ki istiyor dedi al götür. Biz karışmıyoruz. Gardiyan Musa köpekten yana baktı. Hayvanın gözleri felfecir okuyordu. Gardiyanın yanına yaklaştıracağı pek benzemiyordu. Musa ona doğru bir iki adım attı. Köpek hırlayarak dişlerini gösterdi. O zaman perişan Salim usulcacık Flora tut diye mırıldandı. Köpek o kocaman kemikleri çatır çatır kıran dişlerini meydana çıkararak öyle bir saldırış saldırdı ki gardiyan Musa paçasını zor kurtarıp tabanları kaldırdı. Ama artık Flora işi de mapushanenin ana sorunlarından biri haline girmişti. Müdüriyet hükümlülerin her dediğini dinleyen köpeğin kesin olarak içeriden çıkartılmasını istiyordu. Ama Flora da inadına hükümlülerden başkasını yanına sokmuyordu. Sonunda durum telefonla belediye başkanlığına bildirildi. Köpeği yakalayıp yavrular ile beraber zehirlemek için mapushaneye bir belediye ekibi gönderildi. Üç çöpçü ile bir çöpçü onbaşısından kurulu ekip bahçeye girdiği vakit Flora yavrularının yanında uyuyordu. Perişan Salim onları görünce hemen Flora'nın yanına koştu. Onu uyandırıp tehlikeyi anlatmak için bir şeyler mırıldandı. Gelenlerden yana baktı, o vakit Flora yay gibi yerinden fırlayarak yuvanın önüne dikildi, kulaklarını kıstı, yavrularının tehlikede olduğunu kavramıştı. Çöpçüler ellerindeki sopaları ipi saklamaya çalışarak temkinli adımlarla sandığa doğru yaklaşırlarken Flora birdenbire müthiş bir atılış yaptı. Onbaşı daha sopayı kaldırmaya vakit bulamadan paçasını kaptırmıştı. Sonra onu bırakıp ötekine saldırdı. Sopalar havada inip kalkmaya başlamıştı ama bir tanesi bile Flora'ya rastlamadı. Hükümlüler bahçenin kenarına dizilmişler, üzgün bakışlarla durumu seyrediyorlardı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Flora artık canavar kesilmişti. Birini bırakıp ötekinin üstüne atlıyordu. Çöpçülerden birinin pantolonunu yırtıp baldırların kan içinde bıraktı. Ne sopalar ne de ipler fayda etmedi. Akşam üstüne doğru çöpçü ekibi yenilgiyi kabul ederek Flora'yı yakalamaktan vazgeçip mapushaneden ayrıldı. Flora'nın başarısı hükümlüleri öylesine sevindirdi ki o gece koğuşta hep bundan bahsettiler. Ama artık iş büyümüş, ambar memurunun inadı çerçevesinden çıkarak müdüriyet Flora çekişmesi halini almıştı. Bu yüzden ertesi sabah koğuşun bahçesine 6 tane silahlı jandarma girdi. Flora dün geceden beri uyumamış, yuvasının önünde sabaha kadar yavrularını beklemişti. Bir gün önceki didinme yüzünden yorgun bir hali vardı. Mavzere karşı gelebilmesi kabil değildi. Jandarmalardan biri silahını doğrulttu. Hayvanın üstüne nişan alırken birdenbire perişan Salim ortaya fırladı. Silahın önüne göğsünü siper ederek durun dedi. Allah'ınızı severseniz vurmayın. Bizim gözümüzün önünde yapmayın. Hayvanı size getireyim. Dışarıda ne yaparsanız yapın. Vebali boynunuza olsun. Yürüdü. Flora'nın yanına yaklaştı. Onu bir iki kere okşadı. Hayvan yalvaran bakışlarını dostluğuna inandığı insanın yüzüne çevirmişti. Salim sandığın üstünde duran tasmayı aldı. Flora'nın boynuna taktı. Onu tekrar okşadıktan sonra tasmanın ucundan tutup yürüttü. Jandarmanın yanına kadar getirdi. Alın dedi. Bizim yüreğimiz o kadarına dayanmaz. Jandarma çavuşu tasmanın ucundan tuttu. Flora'yı çekmek istedi. Hayvan artık sonucu anlamıştı. Durdu. Önce yavrularının bulunduğu yöne döndü. Sonra gözlerini Salim'e çevirdi. Besbelli ondan bu davranışı ummamıştı. Onun yüzüne baktı, baktı. Sonra hiçbir şey yapmadan, hiç karşı gelmeden büyük bir uysallıkla kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp jandarmanın peşi sıra yürüdü. Birkaç dakika sonra uzaktan bir silah sesi duyulduğu vakit hükümlüler de birdir bir oynamaya başlamışlardı. Yalnız perişan Salim yatağının üstüne yüzü koyun uzanıp kalmıştı. Mersi mektubu. Adam öldürme suçundan 12 yıla hükümlü Çilingir Abdullah o sabah yatağından pek tasalı kalktı. Midesinde bir ekşilik vardı. Kendi tayın hakkının 3 aylığını faizci Rıza'ya 6 kağıda kırdırdıktan sonra ister istemez şunun bunun ekmek kırıntıları ile karnını doyuruyordu. Bu 40 gündür böyle gidiyordu. Daha 50 günü vardı. Ancak 50 gün sonra kendi tayınına kavuşacaktı. Takunyalarını ayağına taktı, kıçını kaşıya kaşıya Desoto Hasan'ın yatağına girip oturdu. Bana bak dedi. İnsan insana böyle günde lazım olur. 25 kuruş borç vermez misin bana? Hasan Abdullah'ın boş yere kimseyi ziyaret etmediğini, birine sokulduğu zaman %100 bir çıkarı olduğunu bilirdi. Onun için bu açık göz sabah konuğuna fazla yüz vermedi. Kahve ocağından tarafa bakarak ''Şuradan bana bir kahve söyle'' dedi. ''Şekeri fazla, kahvesi bol olsun. O Kamil dürzüsüne iyi tembih et. Lohusa akıntısı gibi kahve istemem. Bektaşi işi dersin. 25'i verecek misin o vakit? Sen söyle de gel ulan. Diliniz bir şeye alışmış 25. 25'ten başkasını bilmez misiniz dürzüler? Yani vermeyecek misin? Ona göre haber ver. Boşuna da beni kahveciye yollama. Ulan sen benim lafımı dinle anası tarçınlı.'' 20-25'i ne yapacaksın sabah sabah? Git hele kahveyi söyle. Ondan sonrasını konuşalım. Çilingir Abdullah 3-5 adım karyolanın yanından uzaklaşarak kör Kamil'e avaz avaz seslendikten sonra geri döndü. Hasan'ın yatağına çöktü. Bir iki kendisinden ödünç para istenmiş bir insanın takındığı keyifsiz yarı asık suratla ''Gene kimi apsunlayacaksın ulan?'' dedi. ''Vallahi değil abi. Bir mektup yazdıracağım kadastrocu Niyazi'ye. Niyazi mektup yazmaktan yana birinci. Kime yollayacaksın mektubu? Bizim Dağıstanlı Ahçı Macide. Ne olacak yazdıracaksın da? Yahu be Hasan, sen de amma ahiret suali sorarmışsın ha. Vereceksen ver şu cenabeti, vermeyeceksen müstantikliği bırak. Desoto Hasan, borç isteyen adamın üstelik bir de kafa tutmasını pek akıl erdiremedi. Abdullah'ın suratına ters ters baktıktan sonra, ne diye ükelalık ediyorsun ulan dedi. Sanki borç isteyen sen değilsin benim. Birinden borç para isteyen adam böyle senin gibi sesini boru yapıp öttürmez. Boynunu büker, mazlumleşir, karşısındakini merhamete getirmeye çalışır. İtoğlu it. Çilingir Abdullah ensesini bir iki kere kaşıdıktan sonra karşılık verdi. Ulan Hasan, yaman esnafsın yani. 25 kuruş vereceksin, 25 sülalemi tövbe ettiriyorsun. Bu para senin bildiğin gibi kumara yatmayacak. Niyazi'ye verilecek. Niyazi'yi anladın mı? Mektup yazdırmak için. Hasan elini yelek cebine götürürken sordu. Ne zaman geri vereceksin? Haftaya perşembeye. Vermeyenin başı bitten kurtulmasın. Hasan 25'liği uzatırken bak perşembeye adam vursan elimden kurtulamazsın. Donunu satarım ha diye sıkı sıkı tembihledi. Abdullah hiç karşılık vermeden parayı kaptığı gibi soluğu kadastrocu Niyazi'nin yanında aldı. Selamün aleyküm. Yedi kainatın bir gülü. Bana bir mektup yazacaksın. Niyazi sabah sabah kapısına gelen müşteriyi güler yüzle karşıladı. Ve aleyküm selam Çilingiroğlu. Gel otur şöyle. Muhabbetine hasret kaldık. Muhabbete hiç vaktim yok Niyazi ağabey. Açlıktan kursağım hindi boynuna döndü. Ben sana bir mektup yazdırmaya geldim. Ama öyle kıyak bir mektup yazacaksın ki okuyanın iki gözü patlak terkos borusu gibi şakır şakır gidecek. Merhametten yüreği böğürtlen dalına takılmış çingene yemenisi gibi olacak. Vicdanı acıdan küflenmiş boşnak tarhanasına benzeyecek. Aklı, zihni, ruhu kamyon çiğnemiş çürük pancara dönecek. Nasıl böyle bir mektup yazabilecek misin? Eyvallah Abdullah. Peki öyleyse Niyazi ağabey, hokkanı doğrult bakalım. Peki ama ne yazacağız anamın üvey oğlu? Bak sana bir şey söyleyeyim. Hani bizim Dağıstanlı İsmail vardı ya? Hani geçen de öldüydü rahmetli. Anladık. Mahpus kısmının ölüsü bile mekruh oluyor. Jandarmanın demesine bakılırsa cenazeyi imam bulaşık sabunuyla yıkamış. İsmail'in ölüsü hastanenin eczalı havuzunda çok yattığı için ecza kokusu çıkmamış. Ama bereket bizim ahçı Macide, hani herif ne akraba ne de ahbap ama insaniyete bak bir. İsmail'le hiçbir girip çıktısı olmadığı halde bilakis sen koş hastaneye, cenazeyi al, hususi bir lüküs imam tut, sodalı suyla bir daha yıkat, efendime söyleyeyim en birinci cinsinden de bir de kefen al, sar güzelcene, üç de adam tut. Bir de kokulu çamdan tabut yaptır. Götür göm. Bu işi has bahçenin gülbaharda büyümüş gelini bile yavuklusuna yapmaz. Ama Mecit neye yapıyor? Ziram insaniyetlik cümle kainatta öldüğü halde Mecit de ölmemiş. Mecit hem onun hemşerisi hem de benim. Demek ki ben ölseymişim bana da yapacakmış. İşte şimdi ben de ona bir mersi mektubu yazdırmak istiyorum. Niyazi başucundaki kalemine uzandı. Eski yazı ucunu tırnağına bastırarak bir yokladı. Sonra iki kat edip dizinin üstüne koyduğu kağıda Abdullah'ın dediklerini yazmaya başladı. Abdullah hem göz ucuyla onun yazdıklarına bakıyor hem de burnunu karıştırıyordu. Mektubun yazılması epeyce sürdü. Kağıdın iki yüzü de dolmuştu. Abdullah'a yazılanları bir kez okuttuktan sonra asıl meseleye gelelim dedi. Sen bizim İsmail'in neden öldüğünü biliyor musun? Biliyorum tabii, zatürreden gitti. Abdullah o zaman eğilerek sesinin etraftan duyulmaması için yavaş sesle ''Yok'' dedi. ''Meselesinin bildiğin gibi değil. Ona zatürreden öldü demelerine bakma sen. Ulan topal doktor bile öyle demiş. Sen doktorlara kulak asma Niyazi ağabey. Doktorlar bir adamı öldürdüler mi hemen bir hastalık icat ederler. Bir de Fransızca isim takarlar. Bu ölüyü gömmek içindir. Bizim İsmail esas açlıktan öldü. Ulan açlıktan insanın ateşi 50'ye çıkar mı? Uykuda sayıklar mı?'' Sayıklar. Hastaneye gitmeden önce ben onun yanında yatıyordum. İsmail boyuna hoşaf hoşaf diye sayıklıyordu. Niyazi yazdığı mektubu katlamaya ve zarfa koymaya hazırlanıyordu. O zaman Abdullah birdenbire Niyazi'nin elini tuttu. Hiç dedi, asıl meseleyi yazmadın. Ulan iyi ya, bin kere teşekkür ederiz dedik ya. Sen benden mersi mektubu istemedin mi? İstedim ağabey, istedim ama bir mesele daha var. Asıl mesele o. Mecid'e yaz, de ki, onun bir aşçı dükkanı var. Her gün bana bir tas çorba göndersin. Çünkü bu iş böyle giderse yakında ben de öleceğim. Ben ölünce Mecid'in insaniyeti boş duracak değil ya. Elbette şahlanacak. İnsaniyeti şahlanınca hadi bakalım. Kefen parasıydı, imamdı, tabuttu, şuydu, buydu, dünyanın masarifi. İyisi mi dükkandan her gün bir tas çorba göndersin? Ne ona cefa ne bana. İşte asıl bunu yaz. Ölenle ölünmez. Esas kalanlara insaniyetlik lazım. Bitçilik sanatı. Koğuşların temiz kalması, içeride yatanların bitlenmemesi için mapushane idaresi biraz titiz davranır. Hükümlü olsan, sanık olsan mapushaneye her düşenin ilkin saçını tıraş etmek adet haline gelmiş. Hükümlü ya da sanık karantina odasında 3 gün kaldıktan sonra berbere götürülür. Saçları kökünden kesilir. Ondan sonra da koğuşlardan birine yerleştirilir. Karantina odası 5 metre eninde, 5 metre boyunda bir yer. Döşemesi tahtadan, buraya bazen 25, bazen de 30 kişi yerleştirilir. Yer darlığından herkes yemeğini yastığın altında saklamak zorunda kalır. Odanın altı boş, yer toprak. İçeride fareler barınmış, çoğalmış. En aşağı birkaç yüz nüfus var. Tabii bunların beslenmeleri de gerekli. Bu da kolay iş değil. Bu yüzden fareler döşemenin aralıklarından yukarı çıkıp odada yatanların arasında cirit oynamaya başlıyorlar. O kadar sırnaşık, o kadar yüzsüz halleri var ki bazen bir tanesini kuyruğundan tutup karşıya fırlatıyorlar, tekrar geliyor, yılışıyor. Bunlar hükümlülerin ekmeğine de danmışlar. Yağlı şapkalara, ayakkabı astarlarının tebelleş oldukları da oluyor. Ama özellikle ayak terini eme eme bir çeşit tat kazanmış yün çoraplara bayılıyorlar. Karantina odasında bitler müfreze müfreze dolaşıyorlar. Tahta kurusunun sayısı belli değil. Gece olup da odada yatanlar uykuya daldılar mı, hepsinin birden sürü sürü saldırılar başlıyor. Sabah oluncaya kadar akıl almaz bir boğuşma sürüp gidiyor. Yerler avuç avuç çörek otu serpilmiş gibi fare tepsiyle dolu. Duvarlar tahta kurusu ezikleriyle benekli bir hal almış. Karantina odasının durumu bu. Mapushaneye ilk gelen 3 gününü burada geçirdikten sonra saçları kesilip koğuşlara götürülüyor. Bit, tahta kurusu, fare, karantina odasının bulunduğu binayı çatıya varıncaya kadar öyle bir sarmış ki bilimsel metodlarla bile savaşma olanağı kalmamış. Ama bazen buraya dışarıdan gelenlerin bit getirdikleri de oluyor. Bir gün dilsizin birini yakalayıp mopsa atmışlar. 3 günlük karantinayı tamamlamış. Koğuşa yollamadan önce muayene ediyorlar. İlkin ceketini, gömleğini çıkarıyorlar. En alttaki ten fanelası bit sürüleri tarafından kaplanmış. Fanelayı da çıkarıyorlar. Vücudunun görünüşü gerçekten korkunç. Derinin üstü blok halinde siyah bit tabakalarıyla kaplı. Bitler hem birbirlerine tutunmuşlar hem de deriye gömülmüşler. Cilt üstünde ayrı bir doku meydana getirmişler. Mapushanenin en bitlileri bile bu hal karşısında dehşete düşüyorlar. Adam hemen bahçenin orta yerinde tepeden tırnağa kadar soyuluyor. Bütün elbiseleri, çamaşırları gazlanıp yakılıyor. Ama vücuduna yapışmış bit kümelerini ayıklamaya imkan yok. İlkin süpürge ile etlerinin üstünü süpürüyorlar. Hayvanlar deriye öyle gömülmüşler ki yalnız kuyruklarının ucu dışarıda kalmış. Süpürge bu işe yetmiyor. O zaman heladaki çalı süpürgesine başvuruyorlar. Yine faydası olmuyor. Tel fırçayla bitleri kazımaya çalışıyorlar. Bu sefer dilsizin canı yanıyor. Sonunda akıllının biri bitli herifin gazla yakılmasını salık veriyor. Uzun tartışmalardan sonra dilsizi götürüp revirdeki DDT fıçısının içine sokuyorlar. Böylece biti temizliyorlar. Dilsiz tutuklanmayıp da mapusa düşmeseymiş, dışarıda bu duruma ancak bir hafta daha dayanabilirmiş. Sonra ölürmüş. Bitten anlayanların düşüncesi bu. Ama koğuşlarda da bit bulunuyor. İdarenin umursamazlığı oranında hükümlünün de bir işte kusuru var. Söz gelişi yoksullara bulgur pilavı verildiği zaman bunu ceketinin cebine koyanlar oluyor. Zaten o cepte ne yok ki? Tütün kırıntıları, kurumuş zeytinler, asker pantolonundan kopma alüminyum düğmeler, suçluya verilen iddianamenin lime lime olmuş son sayfası. Pilavı bunların üstüne koyuyor. Bahçede hem dolaşıyor hem de avuç avuç yemek yiyor. Müdüriyet böylesine ne yapsın? Bununla beraber bit hükümlülerce kötü bir hayvan sayılmıyor. Söz gelişi Acem Tevfik bitin öldürülmesine kesinlikle razı olmaz. Bizden bulmasın, Allah'tan bulsun der. Onun için ensesinde, koltuğunun altında, göğsünün kılları arasında yakaladığı biti öldürmeden bahçenin bir köşesine bırakır. Hatta arkasından biraz da seyreder. Bir günde gene böyle koğuştayken üst ranzada biti aşağıya atıyor. Alt ranzada da Çengel Rıza çorba içiyormuş. Acem Tevfik'in canlı biti çorbanın üstüne düşüyor. Çabalamaya başlıyor. Çengel Rıza da buna müthiş içer diyor. Kaşığının ucuyla hayvanı kurtarmaya çalışırken büsbütün batırıyor. Arıyor, tarıyor, bulamıyor. Ama çorbadan da vazgeçmek zor. Acem Tevfik bir iki sövdükten sonra tekrar kaşıklamaya başlıyor. Kimi hükümlüler de küçük şişeler içinde bit beslerler. Kumar oynamaya yaradığı için bu zanaatin epeyce meraklısı var. Hepsi de yarışçı bit yetiştiriyor. Kumar oynamak için masanın orta yerine tabak büyüklüğünde bir yuvarlak çiziyorlar. Bunun ortasına gümüş lira büyüklüğünde ikinci bir yuvarlak daha çiziyorlar. Herkes yarış ettireceği biti hazırlıyor. Yani parmaklarının arasına alıyor. Hakem işaret verir vermez bitler ortadaki küçük yuvarlağın içine salıveriliyor. Hangi bit ilk önce yuvarlak çizgilerinin ikisini de aşar ve büyük yuvarlağın dışına çıkarsa o kazanıyor. Ganyan, plase, çifte bahis orada da var. Oyunculardan başka seyirciler de müşterek bahse katılıyorlar. Her biri kendi bitiyle övünüyor. Bütün yarış bitlerine ayrı ayrı isim takmışlar. Mesela Mızmız Yakup'un bitlerinin adı şöyle: Ceylan, Şimşek, Kara Kaçan, Şevrole, Minnoş, Kahküllü, Civelek, Tepkili, Sığırcık. Pırpır Hamdi'ninkiler de başka türlü: Süheyla, Cennetlik, Evhamlı, Karayel, Tosun, Maşallah, Düztaban, Fındıkçı. Fitil Hamza'nınkiler de daha başka: Sümüklü, Uçak Savar, Camgöz, Pehlivan, Filoş Ruvaya, Sürmeli, Hacı Bey, Nonoşum, Onteker. Daha buna benzer birçok adlar, birçok da bitçiler var. Ama hepsinin biti siyah. Bitin iri ve siyah olanı çok değerli. Hele belinin üstü yukarıdan aşağıya elifli olan Yemen biti pek seyrek. Hava, güneş koşulları Yemen bitinin Türkiye'de çoğalmasına elverişli değilmiş. Bağdat biti, Hint biti, Macar biti hiç bulunmuyor. Bunlardan bir iki tanesini edinen sanki eline servet geçmişçesine seviniyor. Mopushanedeki bitçiler bitlerin karakterini, ruhsal durumlarını, eğilimlerini gayet iyi biliyorlar. Hayvanlardan biri şöyle biraz kımıldayacak olsa onun ne demek istediğini hemen anlıyorlar. Bazen de bitleri güneşe çıkarıp havalandırıyorlar. Ara sıra dövüş ettiriyorlar. İyi cins bit fazla dövüşken olmuyor. Bitin çizgi gibi dümdüz yürüyeni pek makbul. Sağa sola saparak yürüyenler sahiplerine yarışta para kaybettirdiği için fazla sevilmiyor. Zaten Yemen bitinin üstünlüğü de hem düz yürümesi hem de adımlarının büyük olması imiş. Bitçiler hayvanları küçük şişelerin içinde muska gibi saklıyorlar. Akşamdan akşama yem vermek gerektiği vakit parmaklarına bir iğne batırıp çıkan kanın 2-3 damlasını şişenin içine akıtıyorlar. Bitlerle kumar oynayıp çok para kazananlar var. Kumar masasının üstünde bir günde 200-300 lira döndüğü oluyor. Yine yataklar satılıyor, saatler, elbiseler mezada çıkıyor. Ayakkabılar, gömlekler koğuş koğuş dolaşıyor. Bir gün Fitil Hamza nonoşum yüzünden epey para kaybetmişti. Altındaki şilte delden gidince öylesine öfkelendi ki tırnağıyla hayvanı ezip patlattı. Mapushanede sırf bitle geçinen insanlar var. Yarışçı bir biti ele geçiren ona evlat sevgisiyle bağlanıyor. Onun sayesinde de kalantorlar gibi yaşıyor. O yüzden seçkin bitler mapushanede veli nimet sayılıyor. Bitin iri besli kuyruklu olanı her zaman para ediyor. İyi cins bir Yemen bitinin bazen 50 liraya kadar müşterisi çıkıyor. Bununla beraber yarış bitlerinin piyasası 5 lira ile 7,5 lira arasında oynuyor. Uzun lafın kısası bu iş orada şaşılacak derecede gelişmiş. Başlı başına bir zanaat haline gelmiş. Pirecilik zanaati o kadar tutulmuyor. Pireye lakırdı anlatmak eziyetli bir iş olduğu için ona pek kulak asmıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz Mızmız Yakup 7 şilteyi üst üste yerleştirmiş, mihraca gibi geçip üstüne kurulmuş. "Hayrola Yakup ağa?" deyince sulu sulu gülüyor. "Benim arslanlar sağ olsun," diyor. "Hepsi de saf kan Yemen. Onların sayesinde sırtım yere gelmez artık." Ama 3 gün sonra yatakların hepsi gidiyor. Bu sefer Mızmız Yakup karyolanın telleri üstüne kıvrılıyor. "Hayrola Yakup ağa?" demeye hiç gelmez. Müthiş küfreder. Çünkü hem paralarını hem yataklarını yarışta kaybetmiş. Üstelik aileden 3 biti de kızgınlıktan öldürmüştür. 13. ayrımın sonu, sayfa 230.